40. Ayrım. Sayfa No. 344. Sendeleyerek masaların arasında ilerledi. Metrotel yanına sokulup hafifçe fısıldadı. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız yoldaş... Timoshenko yolumdan çekil diye bağırarak yürürken ayakları bir kadının sandallarına takıldı. Kapıya yaklaşmıştı, birdenbire durdu. Yüzünde tatlı ve yumuşak bir gülümseme belirdi. Ah bir dostum, çok sevgili bir dostum. Mozarov'un yanına kadar sendeleyerek gitti, bir iskemleyi kapıp birinin tepesinden geçirdi, sandalyeyi gürültüyle yere vurup Mozarov'un masasına çöktü. Mozarov dehşetle içini çekerek ayağa kalktı. Rica ederim yoldaş. Timoshenko, kımıldama ahbap dedi. Bronzlaşmış kocaman eliyle Mozarov'un omzuna vurdu. Balyozdan farksız değildi. Mozarov gürültüyle iskemlesine oturdu. Biz dostuz, biliyorsunuz eski dostuz. Belki beni tanımıyorsun. Adım Stefan Timoshenko. Stefan Timoshenko. Düşünceli bir tavırla ilave etti. Kızıl Baltık filosundan. Mozarov kımıldandı. O. Timoshenko evet diye devam etti. Senin eski bir dostun ve hayranınım. Ne düşündüğümü biliyor musun? Hayır. Seninle bir içki içeceğiz. Eski dostlar gibi. İçki içmemiz şart. Garson. Öyle bir nara attı ki müzisyenlerden biri John Gray'in notasını şaşırdı. Bir garson çekinerek yaklaşınca adam emir verdi. Bize iki şişe getir. Hayır, üç şişe getir. Garson çekinerek, üç şişe ne yoldaş diye sordu. Ne olursa hayır, dur. En pahalısı nedir? İyi, şişman kapitalistlerin içtikleri nedir? Acaba şampanya mı yoldaş? Şampanya olsun, çabuk gel. Üç şişe ve iki bardak. Garson şampanyayı getirince Timoshenko bir kadehe içki doldurup Mozarov'un önüne itti. Dostça gülümsedi. İşte benimle içecek misin ahbap? Mozarov aşağıdan alıyordu. Evet yoldaş. Çok teşekkür ederim yoldaş. Timoshenko çok ciddi bir tavırla sağlığına yoldaş Mozarov dedi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vatandaşı yoldaş Mozarov'un sağlığına. Kadeh tokuşturdular. Mozarov usulca etrafına bakındı. Aciz kalmıştı ama yardım eden yoktu. İçerken kadeh dudakları da titriyordu. Sonra gülümsedi. Çok teşekkür ederim yoldaş. Ayağa kalktı. Pek çok teşekkür ederim. Artık müsaade gitmem lazım ve... Timoshenko otur diye emir verdi. Kadehi doldurup tekrar havaya kaldırdı. Arkasına yaslanarak gülümsedi. Fakat gülümsemesi dostça değildi artık. Mozarov'a diktiği koyu renk gözlerinde de alaylı bir ifade belirmişti. Büyük yoldaş Mozarov'un şerefine. İhtilali yenen büyük yoldaşın şerefine. Bir kahkaha atarak kadehteki içkiyi bir yudumda içti. Mozarov dudaklarını güçlükle kımıldatabiliyordu artık. Yoldaş, ne demek istiyorsun? Timoshenko daha da yüksek sesle gülmeye başladı. Karşısındaki adama doğru eğilerek dirseklerini masaya dayadı. Kasketini arkaya itmiş, terden yapışmış kıvırcık saçlar ortaya çıkmıştı. Kahkaha sanki bıçakla kesilmiş gibi birdenbire duruverdi. Adam kahkahasından daha da fazla dehşete düşüren bir gülümsemeyle konuşmaya başladı. O kadar korkacak bir şey yok yoldaş Mozarov. Benden korkman gereksiz. Ben yenilmiş bitkin bir insanım. Senin tarafından yenildim. Yoldaş Mozarov, başımı eğerek yenildiğimi söylemek ve seni kıskanmadığımı anlatmak istedim. Allah kahretsin. Sana hayranım, yoldaş Mozarov. Dünyanın görmüş olduğu en büyük ihtilali alıp bununla pantolonunun arkasını yamadın. Mozarov'un korkudan dudakları morarmıştı. Buna rağmen kararını verdi. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Denizci üzgün bir tavırla başını salladı. Yok, biliyorsun. Biliyorsun. Bunu benden de, milyonlarca genç budaladan da daha iyi biliyorsun. Dünyanın dört bucağında bizi hayranlıkla seyreden genç budaralardan daha iyi biliyorsun. Onlara anlatmalısın yoldaş Mozarov. Onlara söyleyecek pek çok şeyin var. Emin ol yoldaş ben. Mesela bize bunu nasıl yaptırdığını anlatabilirsin. Ben anlatamam. Çünkü ben sadece ihtilal yaptığımızı biliyorum. Kızıl bayraklarımız vardı. Bu bayrakta ihtilali dünya proletaryası için yaptığımızı gösteriyordu. Bu dünyada acı çeken ezilmişler için ihtilal yaptığımızı sanan budaralar da vardı. Fakat seninle ben gizli bir şey biliyoruz yoldaş Mozarov. Biliyoruz ama söylemiyoruz. Neden söylemeyecekmişiz? Dünya bunu duymak istemiyor ki. Biz ihtilalin senin için yapıldığını biliyoruz yoldaş Mozarov. Seni selamlarım. Mozarov, yoldaş sen her kimsen diye inledi. Yoldaş ne istiyorsun? Sadece bunun senin olduğunu söylemek istedim. Mozarov ne diye sordu. Bir taraftan da çıldırıp çıldırmadığını düşünüyordum. Timoshenko tatlı tatlı ihtilal diye cevap verdi. Sen ihtilal nedir bilir misin? Biz öldürdük. Yollarda, mahzenlerde, gemilerimizde adamları öldürdük. Gemilerimizde. Hatırlıyorum da bir çocuk vardı. Bir subay. 20 yaşından fazla yoktu. Eliyle haç çıkardı. Bu hareketi ona annesi öğretmiş olacaktı. Ağzından kan geliyordu. Bana baktı. Gözlerinde dehşet yoktu artık. Sadece şaşırmış gibiydi. Annesinin ona öğretmediği bir şeye şaşırmıştı. Bana baktı. Son hareketi bu oldu. Bana baktı. Timoşenko'nun yanaklarına naşlar süzülüyordu. Kadehi doldurup güç bela eline aldı, ağzını bulmaya çalışıyordu. Gözlerini Mozorov'a dikerek farkında olmadan içkisini içti. İşte 1917'de böyle yaptık. Şimdi bunu neden yaptığımızı anlatayım. Bunu yoldaş Mozorov sabahları uyanıp yatağı pek yumuşak olmadığından karnını kaşıması için yaptık. Biz yoldaş Mozorov, koltuğunda kuş tüyü yastık bulunan bir büyük arabaya binsin, pencere kenarlarındaki küçük vazolarda çiçekler bulunsun diye yaptık. Yoldaşın böyle bir yerde konyak içebilmesi için yaptık ihtilali. Onun bayramlarda kırmızı sancakların arasında durup proletarya hakkında nutuk çekmesi için ihtilal yaptık. İhtilali biz yaptık yoldaş Mozorov. Selam veriyoruz. Bana öyle pis pis bakma. Ben sadece senin aşağılık bir hizmetkarınım. Senin için elimden geleni yaptım. Bir gülümsemeyle mükafatlandırmalısın. Çünkü bir konuda bana bir teşekkür borçlusun. Mozorov nefes nefese yoldaş diyebildi. Bırak gideyim. Timoşenko gürledi. Otur. Bir kadehe içki doldur. İç. Duyuyor musun? İç köpek. İç ve dinle. Mozorov itaat etti. Kadehi şişeye çarparak şangırdadı. Timoşenko söylediği her kelime boğazını paralarmış gibi devam etti. Görüyorsun da yenildiğimiz için üzülmüyorum. Suçların en büyüğünü omuzlarımıza yüklendikten sonra bunun parmaklarımızın arasından kaçıp gitmesini aldırmıyorum. Bizi çelik miğferli dev gibi bir asker yenseydi aldırmazdım. Ateş püsküren canavar gibi bir insana yenseydik üzülmezdim. Fakat bizi bir bit yendi. Sen bitleri gördün mü hiç? Sarı renkleri en tombullarıdır. Bizim kabahatimizdi bu. Bir zamanlar insanları bir tanrının gök gürültüsü idare ederdi. Sonra onlar kılıçla idare edildiler. Şimdi ise Primus'la idare ediliyorlar. Bir zamanlar saygı onları durdururdu. Sonra korkuyla durdular. Şimdi mideleri yüzünden acizler. Erkekler boyunlarına, el ve ayak bileklerine zincirler takarlardı. Şimdi onları kalın bağırsakları zincirliyor. Ama kahramanları bağırsaklarından tutmaya imkan yoktur. Bizim kabahatimiz bu. Yoldaş, Tanrı aşkına yoldaş, neden bunları bana anlatıyorsun? Biz bir tapınak yapıyorduk. Sonunda elimize küçük bir türbe mi geçecek? Hayır, sonunda yaptığımız bir hela bile olmayacak. Elimize içinde eski bir ocak bulunan küf kokulu bir mutfak geçecek. Biz bir kazanın altını yaktık. Kan, ateş ve çeliği karıştırıp kaynattık. Şimdi kazanda ne var? Yeni bir insanlık mı? Hayır. Granitten insanlar mı? Hayır. Hiç olmazsa şöyle iyi cins korkunç bir canavar mı? Hayır. Kıpırdaşan iğrenç küçük şeyler. İki tarafa da eğilebilen küçük yaratıklar. Kırbaçlanmak için doğru dürüst eğilmesini bile bilmeyen küçük şeyler. Hayır. Onlar kırbacı itaatle alıp kendi kendilerini kırbaçlıyorlar. Sosyal kulüp toplantılarından birinde bulundun mu hiç? Bulunmalısın. Sana faydası olur. İnsan ruhu hakkında çok şey öğrenirsin. Mozorov derin bir nefes aldı. Yoldaş, ne istiyorsun? İstediğin para mı? Vereyim. Ben... Timoşenko gürültülü bir kahkaha atınca başlar onlardan tarafa döndü. Mozorov dikkati çekmemek için adeta küçüldü. Seni bit seni. Timoşenko hem gülüyor hem haykırıyordu. Seni burnunun göremeyen çılgın budala. Sülük. Kiminle konuştuğunu sanıyorsun sen? Yoldaş Viktor Duvanev'le mi? Yoksa yoldaş Pavel Sierov'la mı? Yoldaş. Mozorov da yoldaş diye bağırdı. Bu sefer başlar öne dönmüştü ama adamın aldırdığı yoktu. Siz bunu söylemeye hakkınız yok. Benim yoldaş Sierov'la hiçbir ilgim yok. Ben... Timoşenko ağır ağır konuştu. Ben ilgim var demedim. Neden heyecanlandın böyle? Ben sandım ki... Timoşenko ilgin var demedim diye tekrarladı. Sadece olması gerektiğini ima ettim. Sen, o ve Viktor Duanev, bir de damgalı parti kartı bulunan 1 milyon kadar insan. Kazananlar, yani şu yaltaklananlar, gelecekteki insanlarımızın ilkesi şu olacak, yaltaklanmasını bilin. Dinle, karalar ve denizler ötesinden kaç milyon göz bizi takip ediyor biliyor musun? Onlar çok yakında değiller ve işi iyice göremiyorlar. Sadece büyük bir gölgenin yükseldiğini fark ediyorlar. Aslında bunun yumuşak, kahverengimsi, renkli tüylü bir şey olduğunu farkında değiller. Şöyle parlak, renkli, kıllı. Onlar yükselen gölgenin aslında böceklerden meydana geldiğini bilmiyorlar. Üst üste binip sımsıkı bir duvar haline gelmiş böcekler. Fakat dünya o bıyıkları göremeyecek kadar uzakta. İşte dünyanın kötü tarafı bu yoldaş Mozorov. Onlar bıyıkları görmüyorlar. Yoldaş neden bahsediyorsun? Onlar kara bir bulut görüp gök gürültüsünü duyuyorlar. Onlara bu bulutun arkasında oluk gibi kan aktığı, insanların savaştığı, öldürüldüğü ve öldüğü söylenmiş. Peki ne olmuş? Seyredenler kandan korkmuyorlar. Kanda şeref vardır. Fakat onlar üstümüze dökülen şeyin kan değil, irin olduğunu biliyorlar mı acaba? Dinle. Sana nasihat edeceğim. Bu ülkeyi elinizde tutmak istiyorsanız, dünyadakilere sabah kahvaltısı için kelle uçurduğunuzu ve alay alay insan vurduğunuzu söyleyin. Dünya sizlerin korkulacak ve sayılacak dev gibi bir canavar olduğunuzu sanmalı. Sizin de şerefle mücadele edebileceğini zannetmeli. Onlar sizin kahramanlardan hatta canavarlardan meydana gelmiş bir ordu olmadığınızı bilmemeli. Sadece küstah olmasını öğrenmiş, sararıp solmuş, fıtıklı muhasebeciler olduğunuzu anlamamalı. Sakın onlara sizin vurulacak değil, dezenfekte edecek yaratıklar olduğunuzu söyletmeyin. Sizinle topla değil, asit fenikle mücadele etmeleri gerektiğini bilmemeliler. Mozorov'un elindeki peçete sırılsıklam ve bum buruşuktu. Bir kere daha alnını kuruladı, usulca yerinden kalkmaya çalışarak yumuşak ve teskin edici bir sesle mırıldandı. Haklısınız yoldaş. Bunlar çok ince hisler. Tamamıyla fikirlerinize katılıyorum. Şimdi müsaade ederseniz... Timoşenko yine gürledi. Otur. Otur ve şerefe iç. Ya içersin ya da seni bir sokak köpeği gibi vururum. Biliyor musun hala tabancam var. Al. Kadehe içki koyarken şampanya masaya döküldü ve yere aktı. Kızıl bayrağımızı alıp bununla kıçlarını kurulayan adamların şerefine iç. Mozorov içti. Sonra elini cebine sokup mendilini çıkardı. Alnını kuruladı. O sırada buruşuk bir kağıt yere düştü. Mozorov telaşla hemen yere eğilip kağıdı almaya kalkışınca Timoşenko atıldı. Mozorov'un elini yakaladı. Nedir o ahbap? Mozorov ayağıyla kağıdı itti. Kağıt boş bir masanın altına gitti. Adam burun deliklerinin altında beliren iri ter tanelerine rağmen kayıtsız bir tavır takınmaya çalıştı. O mu? Hiç yoldaş. Hiçbir şey değil. Sadece buruşuk bir kağıt parçası. Ya! Timoşenko birdenbire ayılmıştı. Gözlerini adama dikmiş tuhaf tuhaf bakıyordu. Demek sadece bir kağıt parçası. Neyse kağıdı orada bırakalım. Garson onu çöp tenekesine atar. Mozorov heyecanla onayladı. Evet doğru, çöp tenekesine. Tuhaf bir sesle gülerek alnını kuruladı. İyi buldunuz yoldaş. Garson çöp tenekesine atsın. Bir içki daha ister misiniz yoldaş? Şişe boşalmış. Bu sefer ben ikram edeceğim. Garson bir şişe daha aynı içkiden getir. Timoşenko yerinden kımıldamadı. Tabii bir içki daha içerim. Garson şişeyi getirdi. Mozorov kadehleri doldurdu. Karşısındaki adama doğru eğilerek hak verilmiş gibi bir tavır takındı. Sesi gitgide daha tabii bir şekilde çıkıyordu. Biliyor musunuz yoldaş? Beni yanlış anladığınızı sanıyorum. Fakat sizi suçlu bulmuyorum. Kastınızı anladım ve size tam anlamıyla hak veriyorum. O kadar itiraz edilecek namussuz insan var ki bugünlerde. İnsanın dikkatli olması lazım. Daha iyi tanışmalıyız yoldaş. Özellikle böyle bir yerde ilk bakışta karşısındakini tanımaya imkan yok. Siz beni bir spekülatör veya öyle bir şey sandınız değil mi? Çok komik. Timoşenko çok diye cevap verdi. Yerde neye bakıyorsun yoldaş Mozorov? Oh. Mozorov başını kaldırarak kıkır kıkır güldü. Sadece ayakkabılarıma bakıyorum yoldaş. Ayakkabılarım biraz dar da rahatsız ediyor. Belki de büromda daima ayakta olduğum için ayaklarım rahatsız. İri yarı denizli başını salladı. Ayaklarını ihmal etmemelisin. Eve döndüğünde ayaklarını sıcak suya sok, kaynar suya biraz sirke at. Yorgun ayaklara iyi gelir bu. Ya öyle mi? Bunu bana söylediğinize memnun oldum. Evet, size çok teşekkür ederim. Eve döner dönmez ilk iş bunu deneyeceğim. Artık eve dönmez vaktin geldi mi? Mozorov. O şey, henüz o kadar geç değil ve... Biraz önce acelem vardı sanırım. Ben. Hayır, öyle acelem yok. Sonra bu kadar hoş... Ne var yoldaş Mozorov? Yoksa burada bırakmak istemediğin bir şey mi var? Kimin? Benim mi? Bunun ne olabileceğini bilmiyorum yoldaş. Yoldaş, isminiz neydi yoldaş? Timoşenko, Stefan Timoşenko. Yoksa masanın altındaki kağıt parçasını bırakmak işine gelmiyor mu? Ha o mu? İlahi yoldaş Timoşenko. Ben onu unuttum bile. Neden o kağıdı isteyeyim? Timoşenko ağır ağır bilmiyorum dedi. Tamam yoldaş Timoşenko. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey yok. Bir içki daha yoldaş Timoşenko. Teşekkür ederim. Buyurun yoldaş. Masanın altında bir acayiplik mi var yoldaş Timoşenko? Ne münasebet, sadece ayakkabımı bağlamak için eğiliyordum. Bağı açılmış da. Nerede? Ne tuhaf değil mi? Meğer ayakkabımın bağı çözülmemiş. Bakın, halbuki ben öyle olduğunu sanıyordum. Bu zamanda Sovyet ayakkabı bağlarının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Hiç de sağlam değil, güvenilmez. Timoşenko başını salladı. Öyle sicim gibi kopuyorlar. Mozorov da evet diye atıldı. Tıpkı sicim gibi. Dediğiniz gibi tıpkı sicim. Neden öyle eğildiniz yoldaş Timoşenko? Rahat değilsiniz sanırım. Neden bu tarafa geçmiyorsunuz? Daha rahat eder. Timoşenko dudak büktü. Hayır, oturduğum yerde çok rahatım. Hem şu masayı da kolaylıkla görüyorum. O masa hoşuma gitti. Bacakları ne güzel değil mi? Sanatçı elinden çıkmış gibi. Çok haklısınız yoldaş. Sanatçı elinden çıkmış gibi. Mamafi sol taraftaki masa da fena değil. Orkestranın yanında oturan sarışın güzel değil mi? Vücudu enfes ha? Doğru yoldaş. Ayakkabıların da güzel yoldaş Mozorov. Hem rugan. Bunları kooperatiften almadığına eminim. Hayır. Yani açıkçası isterseniz anlayacağınız. Ayakkabının burnundaki kabarıklık hoşuma gitti. Tıpkı birinin alnındaki şişe hatırlatıyor bunlar. Üstelik parlak da. Evet şu yabancılar ayakkabı yapmasını iyi biliyorlar. Yoldaş, imalatta yeteneği ele alırsak mesela kapitalist ülkelerde ülkelerde, evet yoldaş Mazurov, kapitalist ülkelerde Mazurov mektubu kapmak için atıldı. Fakat Timoşenko bir kıskacı andıran eliyle onu bileğinden yakalamıştı. Bir an yerde dizüstü kaldılar, sonra bir ölüm kalım mücadelesine girişmiş iki vahşi hayvan gibi göz göze geldiler. Nihayet Timoşenko diğer eliyle mektubu aldı. Ağır ağır ayağa kalkarken Mazurov'un bileğini bıraktı. Yerine oturdu. Mektubu okurken spekülatör hala elleri yerde dizüstü duruyordu. Gözlerinde idam kararını bekleyen insanlara has umutsuzluk belirmişti. Mazurov, Allah'ın belası serseri. Yarın sabaha kadar payıma düşeni göndermezsen kahvaltını GPU'da yersin. Bunun ne demek olduğunu bilirsin. Sevgilerimle, Pavel Sierov. Timoşenko başını mektuptan kaldırdığı zaman Mazurov karşısında oturuyordu. Timoşenko güldü. Spekülatör şimdiye kadar böyle bir kahkaha duymamıştı. Timoşenko gülerek ağır ağır doğruldu. Karnı, yakasındaki tavşan kürkü ve çıplak boynunun kasları titriyordu gülmekten. Hafifçe yalpalayarak mektubu iki eliyle tuttu, sonra kahkahaları hafifledi. Biten bir plak gibi sesi kesildi. Adam mektubu cebine koyarak ağır ağır döndü, birdenbire çökmüş, hareketleri hantallaşmıştı. Emin olmayan adamlarla kapıya doğru gitti. Kapıda Metrotel yan gözle ona baktı. Timoşenko bu bakışa karşılık verdi. Gözlerinde yumuşak bir ifade belirmişti. Mozorov hala masadaydı. Bir eli donmuş gibi havada kalmıştı. Sanki bir felçlinin eliydi bu. Timoşenko'nun merdivenlerden yankılanan kahkahalarını duydu. Tek düze kahkahalar, hıçkırığa, feryada benziyordu. Spekülatör birdenbire ayağa fırlayarak ''Aman Tanrım!'' diye inledi. ''Aman Tanrım!'' Paltosuyla şapkasını unutarak uzun merdivenleri koşarak indi, karlı sokağa çıktı. Geniş, sessiz, beyaz caddede kimse yoktu. Timoşenko gözden kaybolmuştu. Mozorov parayı Pavel Sierov'a göndermedi, yiyecek tiröstündeki işine de gitmedi. Ertesi sabah öğleden sonra evinden, odasından çıkmadı, vodka içti. Telefon veya kapı çaldığı zaman boynunu içeriye çekip büzüldü. Ellerin üstünü dişledi fakat bir şey olmadı. Akşam yemeğinde Antonina Pavlovna gece gazetesini getirip adamın başına attı. Hiddetle ''Bugün neyi var senin?'' diye humurdandı. Mozorov gazeteye baktı, birinci sayfadaki haberleri okudu. Kama bölgesindeki Vasilkino köyünde ihtilal aleyhtarları tarafından kışkırtılan köylüler Karl Marx kulübünü yakmışlar. Moskovalı parti kardeşlerimiz, kulüp başkanı ve sekreterinin cesetleri enkaz arasında bulunmuştur. Bir GPU müfrezesi Vasilkino'ya gönderilmiştir. Siverskoye köyünde dün gece bir gazeteci öldürülmüştür. Samara'daki Gençlik Komünist Birliği gazetesinin muhabiri olan yoldaşın ölümü üzerine 25 köylü idam edilmiştir. Köylüler katilin ismini vermek istememişlerdir. Son sayfada kısa bir haber vardı. Baltık filosunun eski subaylarından Stefan Timoşenko'nun cesedi bu sabah erken saatte Obukoşki Köprüsü'nün altında bulunmuştur. Timoşenko ağzına kurşun sıkarak ölmüştür. Üstünde parti kartı hariç hiçbir kağıt bulunmamıştır. Bu yüzden intihar sebebi anlaşılamamıştır. Mozorov boynundan idam ipi çıkmış gibi alnını silip iki kadeh vodka içti. Telefon çalınca da cesur bir tavırla sendeleyerek gidip reseptörü kaldırdı. Antonina Pavlovna onun neden güldüğünü anlayamamıştı. Telefonda boğuk bir ses ''Mozorov'' dedi. Mozorov sordu. ''Sen misin Pavluş'a?'' ''Dinle dostum, çok özür dilerim. Parayı hazırladım ve...'' Siero ''Parayı unut'' diye fısıldadı. ''Ziyanı yok, dinle. Sana dün bir mektup bırakmış mıyım?'' Şey, evet ama ben bunu hak etmiştim. Mektubu ortadan kaldırdın mı? Neden? Hiç. Yalnız bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını bilirsin. Mektubu ortadan kaldırdın mı? Mozorov akşam gazetesine bakarak güldü. Tabii, bunu unut dostum. Bütün gece elinde gazeteyle oturdu. İkide bir budala diye mırıldanıyordu. Bu yüzden de Antonina Pavlovna soru sorar gibi ona bakıyordu. Allah'ın belası budala. Kağıdı kaybetmiş. Bütün gece kim bilir nerelerde dolaştı. Sarhoş budala. Kağıdı kaybetti. Mozorov, Stefan Timoşenko'nun gece kulübünden çıktıktan sonra eve döndüğünü bilmiyordu. Adam buz gibi tavan arasındaki eğri bacaklı masanın başına oturup, yeşil şişeye dikilmiş küçük mumun ışığında güç bela bir mektup yazmıştı. Kahverengi ambalaj kağıdına yazdığı mektubu itinayla katlayıp eski bir zarfa sokmuş ve buruşuk başka bir kağıdı da mektubun yanına yerleştirmişti. Sonra zarfa Andrei Taganov'un adresini yazıp zarfı kapatmıştı. Gıcırdayan merdivenlerden ağır ağır ve hiç yalpalamadan inerek sokağa çıkmıştı. Kahverengi ambalaj kağıdına şunlar yazmıştı. Sevgili dostum Andrei, seninle vedalaşacağıma söz vermiştim. İşte bunu yapıyorum. Tam söz verdiğim gibi değil ama beni affedeceğini umarım. Gördüklerimden rahatsızım. Bunları daha fazla görmeye dayanamayacağım. Tek mirasım olarak sana zarftaki mektubu bırakıyorum. Bunun zor bir miras olduğunu biliyorum. Beni kısa bir süre sonra takip etmeyeceğini umarım. dostun Stefan Timoshenko.